Merhaba, ben Defne Akman.
Merhaba, ben de Deniz Tokgöz.
Birlikte televizyon çocuklarında dizi gündeminin nabzını tutuyor, kaçırmamanız gerekenleri paylaşıyoruz.
Her zaman olduğu gibi yine postanedeyiz bugün. Hatay'daki depremzedelere buradaki ürünlerden satın alarak yardımcı olabileceğinizi tekrar hatırlatmak istedik. Bunun yanı sıra e-mail adresimizi ve sosyal medya hesaplarımızı hatırlatarak başlamak istiyorum. Her zaman olduğu gibi televizyonçocuklaripodcast@gmail.com aynı isimle bizleri TikTok ve Instagram'da da takip edebilir. Her türlü sorunuzu bize ulaştırabilirsiniz.
Bu bölümü bir Prime Video dizisi olan Daisy Jones and the Six'e ayırdık. Neden böyle yaptık? Valla canımız istediği için.
Canımız istedi. Çok sevdiğimiz için de diyebilir miyiz?
Öyle, bir de Fleetwood Mac'i de çok ben sevdiğim için.
Senin için ayrıca çok özel bir yeri olduğunu biliyorum. Bir de şöyle bir durum var, hatırlayacaksınız. Dinlemediyseniz de dinlemenizi tavsiye ederim. Çok sevdiğimiz bölümlerimizden 2023'ün en böyle heyecanla beklediğimiz dizilerini konuşurken yine Defne detaylarıyla bahsetmişti. En heyecanla beklediklerimiz arasında Daisy Jones and the Six vardı. İlk sıralardaydı. Dizinin yayınlanma tarihinin yakınlaşmasıyla böyle biraz karışık bir takım kritikler ortaya çıktı. Biz de biraz böyle bir arada kaldık. Ay, yoksa beklediğimize değmeyecek mi korkuları bürüdü içimizi, ama hiç öyle olmadı değil mi?
Hayır, hiç de öyle olmadı. Eleştirmenler belki şu yüzden biraz küçümsemiş olabilirler. Grubun da tarihçesini bilen insanlarsa eğer bunlar. Hı hı. Aslında öyle olmuyordu ki, işte bunlar şarkı söyleyebilir mi? Vay efendim, işte o rolü o olmuş mu? Gerçekte buralara gittilerse belki de.
Evet, ben okumaya özellikle çekindim ve tuttum hani kendimi. Sadece başlıklar beni böyle bir üzdü ama daha da fazla etkilenmek istemedim. Ben bayağı çok yani hızlı bir şekilde kaptırdım kendimi. Bir de çok etkileyici. Şimdi toparlayacağız size. Önce şunu söylemek istiyorum. Bilinen hani bir gerçek herhalde. Riley Keough ve Sam Claflin var dizinin başrollerinde. Riley Keough'un Elvis Presley'nin torunu olduğunu herhalde hepimiz biliyoruz. Bilmiyorsak da bunu hatırlayalım. Bu diziye kadar da hiç şarkı falan söylememiş
İkisi
bir
de.
İnsan. Her ikisi de. Hatta böyle Sam Claflin'in rolü kapması birazcık vakit almış. Böyle bayağı bir çalışması gerekmiş. Ama ikna etmiş sonunda yani. Çok başarılılar. Yani beni bütün yani dizinin hikayesi tabii ki asıl önemli şey, bizi içine alan şey. Fakat bu ikilinin ve dizinin diğer karakterlerinin de bu konuda bu kadar başarılı olmaları, çalışarak her şeyin yapılabileceğinin bir kanıtı adeta. Bu beni gerçekten çok etkiledi.
Kesinlikle katılıyorum. Bu aslında çok satan bir romandan uyarlama. Taylor Jenkins Reid'in kitabından uyarlama. 10 bölümden evet. Oluşuyor dizi. Şimdi Reese Witherspoon'un bir kitap kulübü var ve yapım şirketi bu. Hello Sunshine. Onun imzasını taşıyor.
Yapımcı şirket Reese Witherspoon'un Hello Sunshine şirketi.
Bu şirket öyle bir yani kitap kulübü ki bu aslında. Her neyi okuyorlarsa onun önce deniyorlar. Evet. Ondan sonra da evet haklarını alıyorlar. Yani böyle başka işler de yapıyorlar.
Where Crawdads Sing'i izlemiştik bu sene mesela. İşte Kaya'nın şarkı söylediği yer mi kitabın Türkçeleştirilmiş ismi. Öyle bir sürü örnek var elimizde.
Var. Yakın zamanda da Tiny Beautiful Things gelecek Disney Plus'a. O da yine öyle. Oradan çıkma. Ve hatta Big Little Lies da aslında Reese Witherspoon'un ve Nicole Kidman'ın birlikte okumuş olduğu bir kitaptan sonra ortaya çıkmış.
Değil mi? Orada demin onu söyleyecektim. Sadece şey düşündüm. O sırada Hello Sunshine yapım şirketi olarak işin içinde değildi. Hatta belki de daha kurulma aşamasındaydı.
Evet.
En önemli örnek hatta o. Big Little Lies hayatımıza bayağı bomba gibi girmiş dizilerden.
Yani hazır laf açılmışken şunu da eklemek isterim. Keşke ülkemizde de böyle bir oyuncu olsa ve o da el atsa edebiyat dünyamıza ve böyle uyarlamalar yapılsa, böyle bir yapım şirketi kursa.
Ya hem edebiyat dünyamıza el atmak anlamında hem de bunu bir kadının yapması anlamında. Ben böyle bu nesilde, bu hani 90 ve sonrası doğan nesilde potansiyeli görüyorum. Yapımcılığa soyunmak isteyen pek çok oyuncu var. Umarım örneklerini sık sık ve artık yakın zamanda görmeye başlayacağız.
Evet, çok heyecan verici eserler var çünkü bizim ülkemizde de. Umarım elini taşın altına koyarlar. Özellikle de kadın oyuncular böyle şeyler görmeye başlarız.
Evet, ve illa fantastik yapımlar olmalarına gerek yok. Hayatın içinden küçük hikayeler, illa küçük kasabalarda geçmelerine gerek yok. Şehirli kadınları da izleyelim arada bir, yani değil mi? Böyle güzel olur bence.
Daisy evet. Jones, 70'lerin rock tarihine eğer meraklıysanız sizi çok açabilecek bir dizi. Böyle yoksulluktan zenginliğe ve üne doğru giden ve izbe barlardan stadyum konserlerine kadar uzanan kurgu grup Daisy Jones and the Six'in yolculuklarını izliyoruz aslında. Hı hı. Yani dediğim gibi Fleetwood Mac'ten esinlenerek yazılmış bir hikaye ama başlı başına kendi içerisinde de orijinal de bir hikaye olarak da okuyabiliriz onu aslında.
Evet, çünkü benzer hikayeler aslında hep var. Birbirinden etkilenen grup üyeleri, işte yeni bir aşka düşen grup üyeleri. Burada da bunu böyle çok bence güzel bir şekilde anlatıyor. Yani olaylar çok da büyümeden biz izliyoruz olup biteni. Şimdi spoiler vermek gibi olmasın.
Spoiler vermeyeceğiz ama şunu anlatabiliriz. Mesela Riley Keough kendini yeniden inşa eden yetenekli şarkı yazarı Daisy Jones onu canlandırıyor. Sam Claflin de grubunun başarılı olacağına inanan karizmatik bir grup liderini canlandırıyor. O da Billy Dunn. Hikayenin merkezinde ise işte dediğim gibi yani tüm zamanların en iyi albümlerinden biri olarak nitelenen işte Rumours'ın yaratım süreci yer alıyor. Daisy Jones and the Sticks'in ilk konserlerinin üzerinden 20 yıl geçmiş. Grup üyeleri yıllar sonra bir belgesel için röportaj veriyorlar. Böyle başlıyor. Bir anda siz de kendinizi 1970'lerin Los Angeles'ın müzik dünyasının içerisinde buluyorsunuz.
Yani dizi 90'lar ve 70'ler arasında gidip geliyor sürekli diyelim. Hatta biraz 60'lara da kayıyor çünkü çocukluklarından da bazı sahneler görüyoruz. Ama böyle bir belgesel kıvamında ilerliyor. Yani biz hani onların belgeselinin çekilmesini aslında izliyoruz. Kurgu bir belgesel. Mockumentary demeyelim. Çünkü pek komedi yönü olan bir dizi değil açıkçası. Drama ve müzikal diyebiliriz türüne belki.
Evet evet böyle Spinal Tap gibi değil işte. Daha drama var burada. Daisy kısmen Stevie Nicks işte burada. Şarkı defteri var. İşte oraya sözleri yazıyor. Havalı kıyafetler giyiyor. Müthiş havalı kıyafetler bu arada. Evet, yani evet. Rock çevrelerinde takılan bir genç kadın. Billy Dunn ise lise arkadaşları ve kardeşleriyle kurdukları bir grubun solisti. Bir tane gitarist olmak isteyen basçı var. Orada Eddie. O Josh Whitehouse. Davulcu Warren. O da Sebastian Chacon. Billy'nin erkek kardeşi Graham var. O da Will Harrison. Ve fotoğrafçı ve Billy'nin karısı Camilla. O da Camilla Morone. Ya adı, kendi adı.
Evet, o evet. Bir tek kendi adıyla oynuyor. Hatta bununla ilgili de böyle şey diyordu işte. Ben hani kendi afişlerimin önünde durup böyle poz verdiğim zaman hani sanki kendi adıma afiş yaptırmışım gibi oluyor diye. Kendi ismiyle oynuyor çünkü şansa ama. Yani romanda da isim çünkü Camilla.
Bir de Suki Waterhouse var tabii.
Evet, evet. Aslında aralarındaki tek hani rockstar o. Gerçek rockstar. Çünkü o bayağı böyle hani grubu olan ve hani turnelere falan çıkan. Hem model hem oyuncu hem de müzisyen bir kadın Suki Waterhouse. Onu da hani Robert Pattinson'la da uzun süredir devam eden güzel bir beraberlikleri var.
Klavyeci Karen rolünde orada.
Karen Sisko.
Kristen McVie'yi temsil ediyor işte dizide. Burada aslında yani biz birlikte çalışmaya mecbur kalmış iki ortağın birlikte yaratıcı bir iş yapmasını izliyoruz. Tıpkı Stevie Nicks gibi sonradan gruba katılıyor Daisy. Varlıklı bir ailenin duygusal bakımdan ihmal edilmiş bir kızı. Uyuşturucularla da arası sıkı fıkı. Asi bir kız. Hayatını kendi istediği gibi yaşamak istiyor. Bunun için garsonluk yapmaya da razı. Yani taviz vermek istemiyor. Billy Dunn da grubun cevheri ama kendisiyle savaş halinde bir karakter.
Onun da biraz bağımlılıklarla ilgili bir savaşı var diyebiliriz. Bir de şöyle yani aslında bu iki güç yani Billy ve Daisy birleşene kadar çok büyük bir başarı da elde edilmiş değil. Yani o ikisinin birleşmesiyle ve beraber üretmeye başlamalarıyla ilk büyük patlama yaşanıyor. Bir sürede onun tadını çıkartıyorlar diyelim. Çok uzun olmayan bir süre ama.
Billy her şeyi yönetmek isteyen biri. Daisy ise dizginlenemez bir tip.
O güne kadar Billy'ye bir de kimse karşı gelmemiş. Yani Billy böyle grubun lideri. Yani bir de hani abi aynı zamanda yaş olarak da hepsinden sanki birkaç yaş büyük olmasından da kaynaklı.
İkisi birbirinden ilk başta nefret ediyor. Of, yani Daisy ile Billy.
Hatta bütün hikaye aslında onların o çatışması üzerine kurulmuş diyebiliriz. Yani o böyle zıt kutuplar hikayesi.
Ama
biraz.
Gel gör ki bir araya geldikleri zaman da harikalar yaratıyorlar. Zaten işte o çok ilginç bir dinamik. Yani yaratım süreciyle ilgili bize bir şeyler söyleyen bir dizi bu. Milyonların dinle marş olan şarkıları nasıl yazıyorlar? Çünkü mesela 3. bölümde işte Honeycomb şarkısını yazıyorlar mesela. Orada ne kadar engebeli bir yol olduğunu görüyoruz. Çünkü şu var ya bir iş bir başkası karar verene kadar aslında son halini almaz. Sen içindeyken bunu göremezsin ve üretirken de başkasına yer açmadığın sürece o böyle tatsız bir şey olur. Bence o bakımdan tatlı bir dizi bu. Ve de böyle yani her şey bir dehanın kafasından falan çıkmıyor yani. Öyle olmuyor işte.
Bunun bir birlik işi olduğunu, bir hani grup çalışması olduğunu, el birliğiyle yapıldığının sürekli altı çiziliyor. Bir yerde de o da mesela etkileyici anlardan bir tanesiydi. Bu menajerleri yani onları bir araya getiren Teddy Price. Tom Wright'ın canlandırdı. İşte Daisy bir tane şarkı yazıyor. O da şarkıyı beğeniyor. Onaylıyor hani o şarkıyı. Şimdi diyor 10 tane daha en az bunun kadar iyi şarkı yazman gerekiyor. Yani bu aralarındaki en kötü şey olacak. Sen hani 10 tane daha bu kadar iyi şarkı yazacaksın ki ancak o zaman bir albüm yapabiliriz.
Bir de yani hatalar olabilir, öneriler herhangi birinden gelebilir. Bu böyle bu kadar kutsallaştırıp böyle başkasına izin vermemek bir şey değil yani.
Evet.
Bir de dünyanın en yeteneklisi de olsanız işin tamamını görecek bir başka göze kesinlikle ihtiyaç var. O anlamda bence çok hoş bir diziydi.
Evet, evet. Bir de ben şu açıdan da çok sevdim. Bunu seninle daha önce de konuştuk. Böyle bir kadın kadının yurdudur dizisiydi aynı evet. zamanda. Özellikle Suki Waterhouse'un canlandırdığı Karen karakterinin üzerinden. Hani çünkü mesela gruba dahil olması ona önerildiği zaman Camilla karakterini arayıp Billy'dense onun fikrini soruyor. İşte geleyim mi ben? Hani bu işe değer mi? Hani kendi çünkü zaten o sırada ait olduğu bir grup var. Fena da olmayan işler yapıyorlar. Bir yerlerde sahne alıyorlar. Hani ben her şeyi bırakıp sizinle geleyim mi? Billy'den değil. Hani teklifi ona götüren Billy olmasına rağmen karısı ve hani kız arkadaşı ve grubunda aynı zamanda böyle her şeyi gibi her şeylerine koşturan Camilla'dan hani alıyor o bilgiyi. Aynı şekilde hani dizinin içinde Billy ile Daisy'nin arasında hep bir çekim, bir gerilim, bir sıkıntı var. Karısı bundan hani birazcık rahatsız falan ama iletişim hiç kopmuyor. Kadınlar birbirlerine hiç sırtlarını dönmüyorlar dizi boyunca. Ben hani bu anlatım şeklini ve seçilen bu tavrı çok beğendim bu anlamda. Böyle bir dertler konuşuluyor ve çözülüyor. Kimse
evet, açık
içine atmıyor.
Var.
Çok açık iletişim
var. Bir de
var.
Rekabet yok o kadınlar arasında. Birbirinin evet. gözünü oymak, işte kıskançlık şudur budur öyle bir şey hiç yok.
Mesele yani... o değil. Mesele tamamen üretim. Daha güzel şarkılar yapmak, daha büyük sahnelere, daha çok kalabalıkların karşısına çıkmak. Dertler bunlar.
Ve bir derdin varsa da gel konuşalım diye yaklaşıyorlar.
Evet.
O anlamda da çok hoşuma gitti.
O anlamda Billy'nin tavrı da zaten hani çok böyle bana çok düzgün ve dürüst ve güzel geldi.
1977 tarihinde müzik tarihinin en önemli albümlerinden biri olan Rumours'ın hikayesinden esinlenmiş senaryo. Orijinalde biliyorsunuz işte İngiltere'de davulcu Mick Fleetwood, gitarist John McVie ve solist karısı Kristin McVie ile birlikte temelleri atılan bir grup Fleetwood Mac. Ama daha sonra Lindsey Buckingham ve şarkı yazarı Stevie Nicks de katılımıyla beraber son halini alıyor. Kayıtları sırasında da grup üyeleri arasında tıpkı burada gördüğümüz gibi türlü ayrılmalar, boşanmalar, ihanetler ve çekişmeler ki yani burada gördüğümüz çok daha fazlası.
Daha fazlası.
Ve bütün duygusal iniş çıkışları böyle olağanca dürüstlüğüyle anlatan bir albüm. O yüzden de çok benzeşiyor bu hikayeler. Eğer işte siz de benim gibi Fleetwood Mac seviyorsanız ve müzik tarihiyle ilgiliyseniz ya da yani müzik severseniz en temel anlamda ne kadarı bu dizinin gerçek işte grupla ilgili diye belki sorgulayabilirsiniz. Kısmen Stevie Nicks ile Lindsey Buckingham'ın ilişkisi ya birazcık orada ama diziden farklı olarak yani Fleetwood Mac kurulmadan önce Lindsey Buckingham ve Stevie Nicks çıkıyorlardı zaten. O vardı. İkisi de solo sanatçılardı ve grup ünlendiği zaman da ilişkileri zora girdi aslında. Ama yani artık çok ünlenmişlerdi.
Peki sana şunu sorayım. Bu Fleetwood Mac'in hikayesini izleyebileceğimiz bir belgesel yapım var mı? Şu ana kadar yapılmış, çekilmiş bir şey. Ya da yine bundan hani kaynaklanan Daisy Jones gibi bu kadar kurgusal olmayan Fleetwood Mac ismini de kullanan böyle herhangi bir film var.
Belgeseller var evet yani bir sürü bir rock tarihi belgeselleri var ama hayır böyle işte bunun zaten bu kadar böyle popüler olması milletin çıldırmasının sebebi
biraz oradan besleniyor olmasına
biraz oradan besleniyor olması ve yakın zamanda da Kristin McVie'yi kaybettik ya.
Evet.
Bütün bunlar bir de son yıllarda aslında yeniden hayatımıza girdi Fleetwood Mac. Birçok popüler kültür donesi bize onu söylüyor. İşte örneğin nerede American Horror Story'de bol bol kullanıyorlar mesela. Hani evet. Ryan Murphy mesela çok kullanıyor.
Stevie Nicks zaten oraya konuk oyuncu olarak da geldi. Coven evet. sırasında sanıyorum 3. sezonda. Evet.
O yüzden yeniden hayatımıza girdikleri için evet. bir sebebi o yani. Gelelim müziklere bu arada Daisy Jones and the Six kurgusal bir grup olabilir ama şu anda platformlardan dinleyebileceğiniz ve dilerseniz vinyl formatında satın alabileceğiniz Aurora adına gerçek bir albümleri var.
İnanılmaz evet yani.
Ya
ben
inanılmaz
bayağı dinledim
bir şey
yani
değil
diziyi
mi?
İzlerken yani... bayağı böyle Spotify'dan açtım gayet güzel böyle favorilerim arasına attım ve yani dinledim. Çünkü çok çok başarılı.
Ben dinliyorum yani.
Bu bana Nashville dizisini izlediğim zamanlardan böyle hani çok şaşırdığım bir şey. Daha önce belki söylemişimdir hani country müziğe böyle çok hani yakın hissettiğim bir müzik türü değil açıkçası. Ama orada da hem böyle bu şarkıların yaratım süreci. Çünkü işte iki kişi bir yere kapanıyorlar ve işte günlerce haftalarca üretiyorlar. Hani aralarından en iyilerini seçip daha sonra yayınlıyorlar. Böyle bir yaratım süreci var ve bunu izlemek gerçekten çok enteresan ve böyle bir dizi için hani orijinal şarkılar çıkabilmesi bana gerçekten şaşırtıcı geliyor. Burada da hakikaten çok başarılı şeyler çıkmış
yani bir
ortaya.
De mesela Aurora çok daha çağdaş bir albüm. Mesela orada Phoebe Bridges, Jackson Brown, Blake Mills, Marcus Mumford'un evet. yazdığı şarkılar var. Bayağı da güzel söylemişler. Ben dinliyorum evet. yani.
Ben özellikle Riley Keough'un sesinden ve performansından çok çok etkilendim.
Aynı da Stevie Nicks gibi söylüyor. O işte konser sahnelerinde vokal tarz çok benziyor ona.
Sahneye de çok yakışan birisi bu arada. Yani o geçmiş demek ki genlerde bir şeyler var herhalde.
Fakat dededen. Baktım şimdi biz mesela kayda girmeden evvel aradım. Yani ne yorum yapmış bununla ilgili? Yok hiçbir şey söylemiyor.
Ne gibi de şeyle dedesiyle ilgili mi?
Stevie Nicks yani bununla ilgili herhangi bir şey söylemiş. Hiçbir şey söylemiyor evet, yani. Ilginç, o da çok ilginç.
Evet o da ilginç.
Peki şeyi de konuşalım, stil mevzusunda biraz konuşalım mı? Çünkü o bakımdan da önemli aslında. Daisy Jones and the Six yani mesela Riley Keough yüzün üzerinde kıyafet değiştiriyor orada.
Şöyle bir şey öğrendim ben de. İkinci bölümde sanıyorum böyle taktığı bir tane gitar işte strap'i var. O Elvis Presley'nin bir tane konserindeki aynı gitar askısı. Ondan esinlenerek mesela yaratılmış. Ben çok sevdim sahne kostümlerini.
Ben zaten bayıldım, hastası
hani
oldum yani.
Şeyi de sevdim hani o günlük haliyle sahne halinin birbirinden çok az farkı var. Ama bir fark var. Çok hoşuma gitti o aradaki şey. Hani biraz daha özeniyor. Biraz daha böyle göze batan bir şeyler giyiyor. İşte bu arada grup arkadaşları falan da ona birazcık takılıyorlar. Çünkü asla sütyen takmıyor mesela. İşte sen böyle mi çıkacaksın falan gibi böyle bakışmalar var. O böyle yaşıyor. O bir inat var hani en baştan. Senin daha önce bahsettiğin bu hani ailesinin tamamen hani çok varlıklı bir aileden geliyor olmasına rağmen bu hani sevgi yoksun olarak büyümüş. Tamamen bırakmış yani asla hiçbir beklentisi yok ailesinden. Bütün bunlar bana bu karakteri sevmemde gerçekten çok yardımcı olan özellikler. Bir ev arkadaşı var. Ev paylaşıyor işte dediğin gibi garsonluk yapıyor falan. Ve böyle kısıtlı bir şey var. Yani sürekli işte bir şort giyiyor. İşte ayağında birkaç tane kovboy çizmesi var. Kısacık şortlar işte böyle halter işte taplar. Ve çok güzel böyle kimonolar böyle uçuşan bir şeyler. O anlamda da ben en çok Florence Welch'e benzetiyorum bu arada.
Evet.
Yani saç baş da hani ona çok benzetiyor. Böyle kızıl saçlar böyle kahkül falan uzun saçlar.
Ki zaten Florence da Stevie Nicks'ten feyiz almış tabii, bir başka tabii, arkadaşımız. Evet, ama evet. kesinlikle saçlar çok benziyor Florence Welch'e.
Makyajsızlığı mesela o da benim çok hoşuma giden taraflarından bir tanesi. Çünkü 70'lerdeyiz aslında her şeyin böyle birazcık hani yerinden oynadığı böyle çok abartılı da olunan hani bir taraf var. Çok doğal kalan bir taraf var. O 60'lardan çıkamayan bir işte bir kadınlar var. Daisy asla öyle değil. Daisy böyle tamamen makyajsız. Ancak işte konsere çıkarken birazcık gözüne bir şey sürüyor belki falan. Onun dışında hani çok böyle hep bir doğal olarak izliyoruz onu.
Kendi gibi.
Çok kendi gibi evet.
O yüzden çok hoşuma gitti. TikTok bu arada yani Daisy Jones gibi giyinen, giyinme videoları çeken bir sürü insanla dolu. Ya yani büyük bir olay olmuş durumda şu anda yeni neslin içerisinde.
Çok da şey günümüze çok kolay uyarlanabilecek bir stil. Yani şu anda da hani kimonolar çok revaçta. İşte yaz geldiği an kısa işte jean şortlarımızı giyeceğiz. Hani kesebileceğiz hemen bir pantolonumuzu ve şorta çevirebileceğiz. Gerçekten çok güzel uyarlanabilir. Şey biraz daha farklı burada. Hani Karen karakteri Suki Waterhouse'un canlandırdı. Hani o birazcık daha böyle bir özenli, daha böyle bir hani ceketler, daha böyle bir ipek gömlekler falan ama o da asla abartılı bir tavrı yok. Ama mesela o sahneye çıkarken falan çok daha şey 90'lara geldiğimizde yani bu belgeselin çekilme kısımlarında da işte saçlarının falan daha böyle platin sarısı olduğunu görüyoruz. Hani belli ki hala hani piyasanın içinde onun bir de ilk kazandıkları o parayla hani ne işte herkes bir şeyler yapmış. Birisi kendine işte gitar almış, diğeri amfi almış, birisi araba almış falan. İşte Karen Sisko'ya sordukları zaman şey diyor tabii ki borsaya yatırdım falan diyor. Böyle hani her şeyin çok farkında o yani böyle hani tamamen geleceğe dönük çok mantıklı, matematiksel böyle olaya çok başka türlü bir bakış açısı var yani. Sadece sanatıyla var olan birisi de olsa akıllı ve mantıklı bir kadın. Hatta aşkıyla ilgili de bu tip bir tercihte bulunuyor. Daha sonrasında hani onu görüyoruz. Dönem dizilerinin tarihi baştan yazma hayalleri var ve bunu bir nebze de olsa gerçekleştiren.
Yani aslında burada aşağı yukarı ne izleyeceğin belli. Ama buna rağmen keyif almaya mani değil. Burada bütün rock'n'roll klişeleri var aslında. Yoksulluktan gelme, ondan sonra yavaş yavaş ünlenme, stadyumlarda konserler verme, ardından çöküşe doğru geçme, kavgalar, ayrılmalar, ihanetler, uyuşturucular, şunlar bunlar. Beklediğimiz şeyler yani aşağı yukarı 3-5 rock biyografisi okuyan insanın ya da belgesel izleyen yani beklediği şeyler. Yine de bunlar diziden keyif almamıza mani değil bence.
Aynen dediğin gibi çok başka bir şeyler söylemiyor. Ama az önce stilden bahsettik, bu arada şeyden de bahsetmek istiyorum, prodüksiyon tasarımından. Yani hakikaten kendimizi 70'lerde buluyoruz. 90'larda ne bulduğumuz çok belli değil o, çünkü çok böyle sadece bir kamera arkasından görüyoruz. Ama özellikle 70'ler kısmı hakikaten çok başarılı. Bu anlamda da ben hani hiçbir hata bulamadım. Kostümler, mekanlar, set tasarımı gerçekten inanılmaz. Bir de geziyoruz bu arada, yani Los Angeles'a gidiyoruz tabii ki, ayrı ayrı bir sürü şehir geziyorlar. Hadi onların detaylarını çok görmesek de bir noktada mesela Yunanistan'a gidiyorlar, New York'a gidiyorlar. Saturday Night Live'a katılıyorlar mesela. Yani Saturday Night Live'ın biliyorsunuz her bölümde bir konuk grubu oluyor, bir müzisyen çıkıyor. Mesela oraya da konuk olarak gidiyorlar. Yani bütün bu detayların hani kullanılması yani gerçekten çok çok güzeldi, böyle çok tatlı tatlı yerleştirilmişti dizinin içine. Şu an 10 bölümü bir oturuşta bitirebilecek olmak da gerçekten bence büyük bir şans. Çünkü hakikaten bir oturuşta bitirilebilecek bir dizi. Yani bir gece başlayıp ertesi gece bitirirsiniz. Yani ben şu an başlamış olsaydım kesin öyle yapardım, hiç yani ara vermeden.
Daisy Jones and the Six Prime Video'da 10 bölümüyle beraber sizi bekliyor. Tavsiye ederiz.
Evet, henüz keşfetmediyseniz lütfen keşfedin ve bize yazın neler düşündünüz, beğendiniz mi? Ve en sevdiğiniz şarkı hangisi oldu Aurora albümünden, değil mi? Senin hangisi oldu? Honeycomb mı oldu?
Honeycomb da oldu, Regret Me de oldu.
Benim de galiba Regret Me. Regret Me, evet.
Regret Me değil mi şarkı? Doğru
galiba, hatırlıyorum. Evet, evet, evet.
Sizin Regret. Favori şarkınız nedir? Bize yazarsanız seviniriz.
Lütfen.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Hoşçakalın.